Ayrım 3.
Bayan Gülseren. Bayan Gülseren'in saçlarını ihmal etmesi ne tembelliğinden ne de pasaklığındandır. Ona yakışır böyle ihmalkar saçlar. Ama Bayan Gülseren ne de olsa balolar için, bazı isim günleri için saçlarına çeki düzen vermeyi münasip görürdü. Arkadaşları öyle de güzelsin, böyle de Gülseren derlerdi. Bir zamandır Gülseren'in artık saçlarını ihmal etmemeye başladığını gören arkadaşları, işin aslını bilmiyorlar, Gülseren'in de 30'u aştığını söylemeye kadar vardırıyor, işi dedikoduya döküyorlardı. Vakıa Gülseren Hanım 30 yaşını bitirmişti ama ihmalkar saçların ona oldum olasıya yakışacağını, belki de kendisine 50 yaşında, vaktinden evvel saçı ağarmış, entelektüel bir hanım tesirini vereceklerini biliyordu. Şimdiki halde bir mahalle kızının cazibesini de tellerine ekleyen bu saçları düzelttirmesinin sebebini kimseler bilmiyordu. Demek bir hatadır. Kadın kısmının yalnız kendisinin bildiği sır dünya yüzünde yoktur. Nitekim bugün bize bir hikaye mevzu verecek kadar iş ileriye varmıştır. Halbuki daha dün matbuat balosuna gidileceği akşam kimsenin bu işten haberi yoktu. Güzel berber yahut berber güzeli Türkçe lakırdılar olduğu için kibar bir hanımın ağzına yakışmaz. Berber güzeli bir masal mahlukudur. Mahalle kızlarıyla esnaf takımı kadınlarının gözlerini kamaştırır. Halbuki Gülseren'in babası bugüne bugün memleketin ileri gelen tüccarlarındandır. Apartmanlarının katından piyano sesi işitilir. Telefonları vardır. Günde en aşağı 4-5 telefon yalnız Gülseren için çalar. Böyle bir evin kızının da berber güzeli lakırtısına karşı bir iğrenme duyması olağan bir şeydir. Onun için Fransızca le beau coiffeur lakırtısına tercüme edilemez bir mana vermeliyiz. Yoksa güzel berber demek değildir. Le beau coiffeur'un asıl ismi Rıza'dır. Kadın berberleri muhitinde kız Rıza, bal Rıza gibi isimleri de vardır. Ama hanımlar nezdinde de ismi le beau coiffeur'dür. Bir ara bu isim büyük ün salmış, İstanbul'un birçok kürklü hanımlarını büyülemişti. Fransızca lakabının uzunluğu, pek çabuk yayılması, Rıza'nın pek yakınları tarafından isminin değiştirilmesine sebep oldu. Hanımlardan biri kendisine Jül dedi. Rıza'nın Müslüman olduğu unutuldu. Şimdi Jül aşağı, Jül yukarıdır. Gülseren Hanım akşam baloya gidecekti. Telefonla Jül'den randevu aldı. Tam saat 3'te geldi. Aynanın önüne oturdu. Şimdiye kadar Jül'e pek alıcı gözle bakmamıştı. Bugün baktı ve düşündü. Evet, hiç fena değil. Yüz ideal. Yalnız bu bıyıklar ne? Bunları kesmeli. Yahut hayır. Böyle ince, kaş gibi bıyık adamın büyük, haleli mavi gözlerinin ıstırabını biraz bozuyor. Ağzın kenarındaki yarım gülüşten olma bu çizgi düşüncesiz bir şey ama fena değil. Düşünmeye başlayınca yahut adam aşık olunca mana gelir, oturuverir. Hayır hayır olmaz. Bu bıyık fevkalade çirkin. Kadınlaştırıyor adeta adamı. Ne tuhaf. Bıyık erkeklere mahsus bir şey olduğu halde Jül'de neden insana bu tesiri veriyor? Bol ve sarkık bırakmalı bu bıyıkları. Sarksınlar, kılları ağzına burnuna girsinler. Kaşlarını da almış. Onları da bıraktırmalı. Kalın kaş diye benziyor. Birkaç gün pek çirkin olur ama sonra da pek yakışırlar. Sahi doğru. Asıl mesele ellerde. Bunlar ne sanatkar eller. Kafayı ne okşuyorlar öyle. Olur şey değil. Necla söylerdi de gülerdim. Bugün duyduğum his ne? Şimdi sarılıp öpse, tokadı yapıştırırdım. Ama bıyıklarını bıraksın, kaşlarını almasın hele. Aynada göz göze geldiler. Gülseren Hanım düşünmekte devam ediyor. Aa, bayağı arsızcasına gülüyor. Bir saattir kendisine baktığımı çaktı. Biraz haşlamalıyım, terbiyesiz. Biraz elinizi çabuk tutar mısınız? Nasıl kızardı, tuhaf, zavallı adam. Öteki salondan sesler geliyor. İnsanın yüzünü kızartacak laflar. Hadi biraz cesaret verelim. Nasıl, her gün böyle şeyler mi konuşulur burada? Ne adi. Aynı arsız gülme. Ne yaparsınız hanımefendi? Buraya hep sevilenler geliyor. Benimki öyle beğenmiyor beni. O bukleyi koparacağım geliyor diyor beni öperken. Diyen kız manikürcünün arkadaşıdır. Fena kız değildir. Ne yapsın, seviyor. Sevgi her şeyi maruz gösterir. Değil mi efendim? Böyle laflar söylemek için sevgi bir mazeret olamaz. Hakkınız var efendim. Yine galiba biraz sert söyledi. Adam ciddileşti. Baksana, dayanamayacak. Bu saçlarını ovalayan eller harikulade sanatkar eller. Bu acayip bir gıdıklayış, bir davet, bir tuhaf bir şey. Sanki bir şeyler söylüyor bu eller. Rica ediyor, davet ediyor. Birçok usul, bir tek bilgi ifade ediyor. Bu kadar aşikar bir ilan aşka karşı her kadın derhal gerilemelidir. Ne yapıyorsunuz saçlarıma siz Allah aşkınıza? Şu sarıya bir kalem boyunca kumral boya süreceğim. Bu kadar iki manalı açık sarıyla bir kontrast çok yakışacak. Hem hiç belli olmaz. İstediğiniz zaman saçlarınız bozulmadan hemen balodan sonra bir süngerle bu boyayı alıverirsiniz. Sahi güzel oldu. Saçlarının orası güneşten pek sararmıştı. İki açık sarının tam ortasında bu koyu kumral hiç de fena değil. Rıza Bey, size niçin Jül diyorlar? Bilir miyim efendim? Müşterilerin kaprisi hanımefendiciğim. Yine aynada göz göze geldiler. Bu sefer ne yapmalı? Ben de gülmeliyim. Bakalım işi nereye kadar götürecek? Küstah. Ne tuhaf. Saçlarıma bakarak ne kadar terbiyeli gülümsüyor. Yaptığı işe memnun gibi. Aferin. Hiç de fena olmadı. Ona biraz daha yüz verebilirim. Bay Rıza, sanatınızda bir tanesiniz. Teşekkürler ederim efendim. Evlere de gider misiniz? Emir buyurulursa. Aynaya fena halde edepsizce baktı. Vay edepsiz vay. Biraz fazla uzadı sanırsam. Rica ederim elinizi çabuk tutun. Hemen gitmeliyim. Hem nedir bu kepazelik? Ben size bugle mi yapın dedim o saçı. Ama pek asi şeydi küçük hanımcığım. Siz kadınlarda bazı saçların asi olduğunu biliyorsunuz Monsieur Jules. Ama o asi saçların bazı sahiplerine ne kadar yaraştığını anlamayacak kadar da kadınlara bakmasını beceremiyorsunuz. Ya anladı ya anlamadı ama kıpkırmızı kesildi. Bir fırça darbesiyle bitti efendim dedi. Ümit etmediği bir bahşişi gayet mağrur bir eda ile eline verdim. Cebine koymazlarsa kızarmış. Kızsın bakalım. Arkasına dönmüş, boyalı elini yıkıyordu. Jül efendi dedim. Döndü, hayretle baktı, sarardı. Acaba beni kendisine aşık mı sanıyor? Budala mı nedir? Yaptığı iş hoşa gitmezse amma da kızıyormuş ha. Söylediğim lakırdanın manasını yeni yeni kavramış gibi yüzüme bakamıyordu. Eline bahşişi sıkıştırdım. Parayı buruşturdu. O uzun, güzel parmaklarına bakamıyordum. Parayı yere atmak ister gibi bir hareket yaptı. Kaşlarımı çattım. Dükkandan bile kovdurturum onu. Hele bir parayı atsaydı da görseydi. Aptalca, mil mersi demez mi? Bir kahkaha basarak merdivenleri inmeye başladım. Dönüp yüzüne baktım. Sahiden güzel adamdı. Sana gösteririm ben. O bıyıklarını poz bıraktıracağım. O saçlara da bir yantin sürmeyecek, kenarlarını da öyle sıkı sıkıya yapıştırmayacaksın. Gülseren Hanım baloda sinirliydi. Hiçbir okur yazar gözü o halk çocuğunun korkunç tatlı, derin mavi gözlerine benzemiyordu. Hiçbir şairin eli onun berber elinin maharetini alamamıştı. Demek ki hiçbir kalem makas kadar güzellik veremiyordu bir ele. Bütün bu okur yazar kafilesinin çirkinliği karşısında güzel berberini tahassürle hatırlayan Gülseren Hanım eve geç vakit dönünce saçlarını güzelce yıkadı. Ertesi sabah berber salonuna girerken Monsieur Jules, "Görüyor musunuz? Boyanız yüzünden saçlarım ne hale geldi?" diyor. Aynanın içine en çılgın bir bakışla bakıyordu. Koltuğa otururken, "Sizi öteki hafta evimde bekleyeceğim. Bana görünmemiş bir saç yapacaksınız." dedi. "Emriniz başımla beraber hanımefendiciğim. Yalnız sizden bazı şeyler isteyeceğim." Aynaya bakıp güldü, düşündü, devam etti. "Evvela şu kaşlarınızı almayacaksınız bir. İkincisi bıyıklarınızı kesmeden gür bırakacaksınız. Şöyle poz bıyık. Sonra da saçlarınızı böyle yapıştırmayacak, hafif kabarık tarayacaksınız." Monsieur Jules aynanın içine bütün güzelliğiyle baktı. "Benim de sizden bir istirhamım var," dedi. "Buyurun, siz de saçlarınızı bundan sonra hiç yaptırmayacaksınız. Öyle, bana geldiğiniz ilk defa gibi yalnız tarayacaksınız." Yahut da Gülseren Hanım sözünü kesti. "O halde size de ihtiyacım olmayacak demek," dedi. Monsieur Jules aynadan cevap verdi. "Yahut da benim taramama müsaade edeceksiniz." Gülseren Hanım kızmış gibi yaptı. "Rica ederim Rıza," dedi. Yüksek kaldırım. İstanbul pazar günleri tenhalaşır, yaz sıcaklarında Beyoğlu'ndan 3-4 yorgun, ağır ağır geçer, 3-5 çocuk sinemalara dalar. Sıcaktan börtmüş, siyahlar giymiş iki madama kiliseden çıkmış eve döner. İki dünyasından geçmiş emekli bir kıraathanenin camları arkasında uyuklar. Pazar günleri İstanbul böyledir ama gelin ben sizi eğlenceli bir yere götüreyim. Plajlarda serin, mavi suların içine gömülmek, çam altlarında uyku çekmek dururken nereye gideceğiz? O da var ya. Var ama şimdi bu saatlerde İstanbul'un bir yeri de var ki, orada köyüne hasret askerler, çıraklar, hamurkarlar, Anadolu aşçılar, plajlara gidememiş parasızlar, çam altlarından, deniz kenarlarından pek bir şey anlamayan yahut bıkan İstanbullular dolaşır. Orada bedava şarkılar dinlenir. Orada buz gibi gazoz 75 kuruş değil, 7,5 kuruştur. Beyoğlu'nda yarım papele yiyemeyeceğiniz vişneli kaymaklı dondurma kayık tabaklarında 10 kuruşadır. Sahir günler bir adım atarsanız Münir Nurettin, öteki adımınızda Tino Rossi, bir adım daha atmayın sakın. Hareket etmeyin. Yoksa hemen Safiye Aile Hanım'la Pay Bing Crosby kulağınıza bağıracaklardır. Sağ kulağınızın ufacık bir kıpırdaması beyninizde bir radyo düğmesi çevirir. Sesini tanıyamadığınız bir bayan, olmaz ilaç sineyi saat pareme deyiverir. Yürümeye koyulursanız, olmaz ilaç sineyi saat paremenin birdenbire kesildiğini, onun yerine kalü beladan kalma bir Hafız Burhan plağının döndüğünü duyarsınız. Hemen iki adım sonra bir başka sesin, hüsnünüzün şen güneşine vurulduğunun resmidir. Aldırmayın, yürüyün. Musiki ziyafeti yeter. Şimdi şirin bir kahvenin önündesiniz. Bütün gramofon seslerini arkada bırakmışsınızdır. Bir beyaz bezin üstüne sarı, kırmızı, mor boya ile bir primitif ressamın çizdiği fok balığını, bangizi, devrilen bir eskimo kayığını göreceksiniz. Resmin altında kimi büyük, kimi küçük harflerle yazılmış hoş bir ilan gözünüze çarpar. Şimal buz denizlerinde yakalanan deniz canavarı, 2 metre boyunda, 270 kilo sikletinde, bir vücudunda 3 tane kuyruğu var. 2 eli, 2 elinin üstünde 3 parmağı, 10 parmağında 10 tırnağı, insan gibi bir canavar, asker 5 kuruş, 7 nokta yan yana, sivil 10 kuruş, virgül. Buyurun, gözlerinizle görün. Haydi efendi, haydi, sağ ve canlı, sorgu işareti. Kahvenin ortasında kuru bir havuz. İnce belli çay bardaklarında tavşan kanı, mis kokulu çay. Bu küçük kahvenin çayı pek meşhurdur. Kahvede 3-5 afili, Addis Ababa oynuyor. Sol tarafta her tarafı atkılar, bezler, yarım kalmış bir cibinlikle örtülü dört köşe bir yer. Oradan küçücük bir fokun çocuk gibi feryada bastığını işitirsiniz. Daha balıkhaneden balık gelmediği için açtır marika. Şişman bir adam 10 kuruşunuzu alır. 10 kuruş verip görmeye de değer fok. O büyük, güzel, yuvarlak gözleriyle ta gözlerinizin içine bakarken seviverirsiniz marikayı. Marika'nın sahibi Haydar Efendi hem afili hem babacan hem de ikramı sever. Buyurun der. Merhaba Haydar Efendi deyin. Sorun. Ne balığı bu? Bey abicim, bu balık değil, bu insan gibi bir şey. Sesi insan sesi gibi. Parmakları var, tırnakları var, memesi var, var oğlu var. Balık gibi yumurtlamazmış bu, doğururmuş abi. İsmi ne bunun Haydar Efendi? Abicim, buna fok balığı derler. Şimal denizlerinde avlanır. Amerikalılar evlerinde kedi köpek gibi beslerler. Sen şimal denizinde mi avladın? Ne yalan söyleyeyim, ben tutmadım. Garip ağada balıkçılar tutmuş. Zavallı kim bilir yolunu mu şaşırdı. Ben İzmir fuarı için satın aldım. Belki 5-10 para kazanırız sayesinde. İsmini Marika koymuştum. Sonra Müslüman ettim. Mercan Hanım diyorum. Marika da tam dost ismi Haydar Efendi. Değiştirmeseydin keşke. Ne yapalım? Bizim dostumuz da bu işte. Onu aldığım zaman 20 gün ağzına bir şey koymadı. Barbunya balığı bile verdim. Yüzüne bakmadı. Şimdi de boğazı açıldı. Doymak bilmiyor kara kız. Gözüm gibi bakıyorum ona abi. Suyuna günde 2 kalıp buz atıyorum. 3 ay evvel balıkhaneden satın aldım. 900 bilmem kaç patagoz saydım. Bir taraftan balıkhane kağıdını ararken bana da Allah aşkına bir çayımı iç abi diyor. Fok'u görmeye çağırıyordu. Buyurun içeriye gidelim abi. Perdeyi elimizin tersiyle sıyırıp içeriye giriyoruz. İçi pırıl pırıl çinko kaplı, tahtadan kocaman bir sandığın önündeyiz. Fok sahibini görünce bağırmaya başlıyor. Tumba kızım, Tumba. Dişi midir? Dişi abi. Tam bu sırada bir şevalye iri iri, diri diri kalyozlar geldi. Hadi kızım Tumba, Tumba kızım, Tumba yapmazsan vermem, hadi. Zeki, yuvarlak, tatlı gözlerle yüzümüze bakan Fok, iki delikten ibaret burunsuz burnuyla hızlı bir nefes aldı. Sonra olduğu yerde döndü. Hadi bir Tumba daha. Bak dikiz et abi, balığı nasıl temizliyor? Fok kolyozu karnından yakalıyor, suya daldırıp sallıyor, bağırsağını ve kanını suya akıttıktan sonra çiğnemeden yutuyordu. Bir Tumba daha yaptı. Ardından bir Tumba daha, bir balık daha yedi. Bir daha, bir daha. 7 kilo balıktan çevalyenin içinde 3-5 balık kalmıştı. Haydar Efendi, hani versen balıkhaneyi yiyecek abi. Buna para mı dayanır? Kız, mahvettin beni, mahv. Cüzdanını çıkarıp 7,5 papeli gözümün önünde balıkçıya toka etti. Arkadaşına, hadi bağır biraz Arnavut dedi. Şimdi arkadaşı kahvenin önünde hem geziniyor hem haykırıyordu. Canlı olarak, sağ ve canlı. Deniz canavarı, 2 metre boyunda, 270 kilo sikletinde, cambazlar gibi tumba atıyor. Sinemalarda görüp de hayretler içinde kaldığınız canavar burada, sağ ve canlı. Kahveden çıkınca gramofonlar yeniden başlar. İşte niyetçi. Biri ala, biri yeşile, biri kahverengiye boyanmış 3 güvercin, bir minicik ada tavşanı. Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim gibi bekleşiyorlar. Hadi çekelim, bir niyette biz, fena. Boşu boşuna ümit ediyorsunuz. Aşk tarafından talihiniz kapalı, sizi sevmiyor. Ama üzülme, aşk tarafından olmazsa başka yerden yüzün gülecek. Bir yerden eline külliyetli para geçecek. Parayı ne yapayım ben? Bir kara dumandır kaplar içimizi. İnsan bayağı üzülüyor yahu. Nereden çektim şu niyeti? Şimdi su ile, tükürükle, gazozla, dondurma ile, elma ile, kavun karpuzla ateş yakan adamın önündeyiz. Durun. Etrafımızda her türlü insan var. Asker, sivil, çocuk, delikanlı, kadın, erkek, ihtiyar. Beypazarlı, Eskişehirli, Adanalı, Erzurumlu, Bolulu, İzmirli, Dadaylı, Akçakocalı, Manavgatlı, Hayrabolulu, Mudurnulu. Bütün bir memleketin en saf insanları burada. Hepsi hayretle bakıyorlar. Adam durmadan konuşuyor. Efendim, mesela köyde Ahmet Ağa'ya tarlada rastladınız. Baktınız ki Ahmet Ağa'nın canı şöyle bir mısır kebap etmek istemiş. Ateş yakmak istemiş. Kibriti yok. Çakmağını çıkarmış. Çakada çukada, çakada çukada. Bir türlü kav ateş almaz. Nemli midir nedir? Gidersin Ahmet Ağa'nın yanına. Hayrola be Ahmet Ağa? Kibritin var mı oğul? Bir mısır kebap edeyim dedim. Ateş almaz kör olası. Çakada çukada, çakada çukada. Kibritim yok Ahmet Ağa ama senin tükürüğün yok mu ağzında? Ahmet Ağa bu oğlan delirdi mi diye garip garip bakar. Bırak Allah'ını seversen. Zaten canım burnuma geldi. Yok vallahi sahi söylüyorum. Peki var ne olacak? Tükürüğün var da ne diye çakada çukada uğraşırsın? Oğul sokma başımı belaya, dinini seversen. Ahmet Ağa bana ne verirsin şu senin tükürüğünle şu ateşi yakarsam? Deli olma be. Yok sahi ne verirsin? Ne istersen veririm be. Verir misin bir çuval mısır? 2 çuval veririm be. Siz arkanızı döner bir kağıdın içine ister tırnağınızla ister çakınızın ucuyla şu maddeden bir parça koyarsınız. Tükür bakalım üstüne şunun Ahmet Ağa. İşte Ahmet Ağa benim gibi hark tu diye tükürür. Adam tükürdü. Elindeki kağıtta içinde cıva bulunduğuna hiç şüphe olmayan esmer bir madde önce cam parlaklığı aldı. Sonra dumanlar çıktı. En sonra da bir alev parıldayıverdi. Oradan da bir tane tükürükle ateş yakacak madde satın alıp yolunuza devam edin. Daha bitmedi. Yüksek kaldırım. İşte nişan atma dükkanının önündesiniz. Bir tane de siz atmazsanız olmaz. 1-2 tane de biz atalım. Çünkü duvarda şöyle bir vecize vardır. Yurttaş, en büyük vazifen atıcılıktır. Ayıp olur atmazsanız. Bir levha daha. Bay ve bayan atıcılık öğren. Bir tane daha. Atom bombası patlasın patlamasın 10 kuruş. patlatamazsanız kabahat sizdedir. Haydi oradan, eğlenceli ve karlı bilardo oyununa. Yanakları kırmızı, nesne kağıdıyla boyalı gözleri sürmeli, kaşları kara bir dilber, bilardo toplarını size verinceye kadar gözünüzün içine bakıp gülümser. Topları elinize aldınız mı, cazibesinizi kaybetmişsinizdir. Artık çapkın kızın bir başkasına yüz vermekte olduğunu görür, mahzun olursunuz. İşte bu dünya böyledir dersiniz. Dünya böyledir hemşerim ama vefasızın da hakkı vardır. Ekmek parası ne etsin? 10 milyonerle 10 metresi. 10 milyonerle 10 metresi şehrin sefaletinden, hastalığından, şikayetinden bıkmış usanmışlardı. Dünyada harp vardı. Yoksa krişi ecnebi memlekete kırmak mümkündü. Harp başlamadan evvel birinin bir kumaş mağazası, ötekinin meşini, köselesi, berikinin ayakkabı için tahta çivisi, potin bağı, bir başkasının diş fırçası, tarağı, jileti, bir ötekisinin de kağıdı, çinkosu, kalayı, hırdavat eşyası vardı. 3 senede milyoner oluvermişlerdi. Şehir en küçüğünden en büyüğüne kadar haksız para kazanmayı ayıp saymıyordu. Kanunlar ceza verse bile hapis yatıp mahpushaneden paralı çıkanlara şöyle deniyordu: geçmiş olsun efendim, vallahi pek üzüldük. Bu zamanda kim yapmıyordu ki? Nihayet efendim, bu bir zaruri ihtiyaç maddesi değildi ki. Değil mi efendim? 10 kara borsacımızdan onuna da en küçük bir sorgu sual gelmediği için yukarıdaki hapis yatmışlardan da değildiler. İşlerini kimseyi taciz etmeden, usturuplu, icap edene yardım ederek, hediyeler takdim ederek görmüşlerdi. Kara borsa fiyatının ak borsanınkiyle denk olmaya başladığı, bankaların, yarı resmi müesseselerin de kar haddini %150'ye çıkardıkları bir gün işlerinden bizzat çekilmeye karar verdiler. Yerlerine itimat edilir adamlar koyacaklardı. Karar önce şehrin bir büyük lokantasında karides salatası, kuşkonmaz, enginarlı piliç, acem pilavı, peçamelba, üstüne krem, cantili dökülmüş ahududu arasında 3 kişi tarafından birleştirildiği şekilde yaşanacaktı. Bir tanesi, Floransa'da dedi, bir zamanlar korkunç bir veba çıkmış. Kıran kıran olmuş. Zenginler şehirden kaçıp ıssız bir yere sığınmışlar. Orada aylarca birbirine hikayeler anlatarak kadınlı erkekli yaşamışlar. Biz neye yapmayalım? Neyimiz eksik Floransalı zenginlerden? Nedir bu şehrin hali? Dedikodu, kara borsa, gürültü patırtı, kalabalık, en kibar adamın yanında en adi, en pis birisi, en güzelin karşısında en çirkin, en iyinin elinde en kötü, hırsızın dükkanında namuslu, namussuzun kolunda şerefli, şehrin şu en temiz lokantasında en kirli köylü, aile kadının yanında orospu. Madem ki paramız var, para ile ne yapamayız? Fakir mahallesinin 18 yaşındaki ne güzel kızını metres yapan sen değil misin? O benim olsun, dünyada başka isteğim yok diyen sen değil miydin? İşte senin oldu da ne oldu? Bıktın bile. Sen değil miydin? Harpten evvel 17 kat elbisem olsun, 40 tane kravatım, 20 tane ayakkabım, otomobilim, arabam, metresim olsun diyen, hepsi olmadı mı? Kaç para tutar masrafları? Tutalım, ayda 3000. Nedir 3000 lira? Bir partide 30 bini vurmuyor muyuz? Bu lafları işlerinden bir tanesi söylüyordu. Devam etti. Neydi benim arzum? Sabahleyin kalktığım zaman ılık bir duş yapmak. Etrafımda 3 ceylan gibi kız, 2 yarış atı, 1 otomobil. Daha başka ne isterdim? Bana selam vermeyenlerin ayaklarıma kapandıklarını bile gördüm. Bilhassa bunu pek isterdim. Onu da gördüm. Beni küçük görenleri rakıya, mezeye, yemeğe, iyiliğe, borca boğdum. Şimdi onlar bana piyasa dahisi diyorlar. Ayak direyen olursa görmemezliğe geldim. Kendilerinden 100 çevirdim. Haber yolladılar. Buyur ettim. Doyurdum. Bütün isteklerim oldu. Şurada 10 kişiyiz. 10'umuz da bekarız. Çıkalım. Şehir, hatta banyo dışında bir otel, hayır bir saray yaptıralım. Şu çamurdan, şu kaldırımdan, şu sefilden, şu bittiden, şu açtan, şu şıklıktan, şu kopuktan, artisten, bardan, gazeteden, siyasetten, bütün kalabalık caddeyi işaret ederek, insan sürüsünden, sürünün göreneğinden sıyrılalım. Bu harp gürültülerinden, bu hoşnutsuzluktan, hatta hoşnutluluktan kurtulalım. Yapalım mı? Yapalım, dediler. Hemen o gün, o öğle yemeğinden sonra Telefonlar yazıhanelerden yazıhanelere işledi. İkinci karar o akşam için şehrin tenhaca, sakin bir lokantası kiralanarak fevkalade bir sofrada rakı içilerek verildi. Adamlar yola çıktı. Eski, bakımsız bir çiftlik yol pahasına satın alındı. Eski paşalardan birine ait bu çiftliğin 20 odalı bir binası münasip şekilde tamir edildi. İşler müteahhitlere havale edildi. 10 kara borsacı ile 10 metresi, bir ihtiyar harem ağası, bir de eski cariye köşke taşındılar. Her millete ve mezhebe mensup 30 kadar kuvvetli genç hizmet görmek üzere angaje edildi. Atlar, katırlar, eşekler ahırlarına kondu. Bir çoban kırlara 40 koyunlu bir dağlıç sürüsü sürdü. Danalara sığırtmaçlar tutuldu. Av tüfekleri, havai fişekler, lüverler alındı. Ne söyleyeyim size? Milyonerlerle metreslerini eğlendirmek için her şey yapıldı. Anadolu yaylasından biri hecin, biri adi olmak üzere iki deve sipariş edildi. Develere her hafta sonunda intihap edilecek kral ve kraliçe binecekti. Yarım saat ötedeki denizde pırıl pırıl bir kotra için iskele yapıldı. Şehrin maruf 5 balıkçısı kız gibi sandallara, daha denize değmemiş ağlara tahsis edildi. 10 muh dedi, gandi pantolon, sadakor gömlek giydiler. 10 metres de çiçek bahçesi gibi süslendiler. İlk gün gündüzleri hoşbeşle geçirildi. Akşam büyük bir salonda toplanıldı. Hizmetçiler, uşaklar, çiftliğin 20 odalı büyük binasının 1,5 kilometre uzağında yapılmış bir başka binaya yerleştirildi. Oradaki curcunayı da başka bir akşam seyretmek üzere bu akşamlık 10 muhtekirle 10 karısının akşam ortalık karardıktan sonra kocaman kilise mumları yakılı şamdanlarla aydınlanmış salonuna bir göz atalım. Bir müstatil ceviz masa çevresine kadınlar bir tarafta, erkekler öteki tarafta olmak üzere sıralanmışlardı. Harem ağası önünde bir uzun şamdan, bir alçak iskemlede mum gibi bekliyordu. Şehrin büyük bir lokantasında 3 kişi konuşup karar verenlerden o öğleyin hep o konuşan ayağa kalktı. Hanımlar beyler dedi, 4-5 ay sürecek bir zevk-i sefa alemine sizleri davet ettik. Hepiniz birbirinizden eğlencenin şeklini, efsafını öğrendiniz sanırım. Fazla lafa, kuruntuya hacet yok. Hepimiz mutabık kalmasak şurada toplanmış olmazdık. İnsanların yaşamakta olduğu malum hayattan ayrılmamız bize hüsran vermemeli, şaşırıp da kam alacak yerde gam almayalım. Madem ki kazandığımız para bize bir fırsat veriyor, kaçırmayalım. Neticesi çok iyi olacak bir tecrübeye gireceğiz. Şu 3-5 ayın hitamında her kadın erkeğini, her erkek de ideal kadınını bulacak. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Öyle değil mi efendim? Birbirini seçen eşler, metres ve koca mevkiinde olsalar da gürültüsüz ayrılacaklar. Ancak birbirini seçecekler birleşecek. Bu oyunda hiç hileye müsaade yoktur. Zaten herhangi bir hile yapmaya bendeniz imkan görmüyorum. Çekileceğimiz odaların pencereleri sımsıkı kapalıdır. Açmamalısınız. Odalarda ne bir mum ne de kibrit bulunacak. Odalarımız numaralıdır. Her kadın istediği numaralı odaya girecek. Numaralar için kavga edilmemesini rica ederim. Malumunuz veçile odalar boştur. Talihinize razı olacaksınız. Numaralar birden 10'a kadar değil, 65, 125, 89. Yani ben böyle söylüyorum. Laletayen bir takım numaralardır. Öksürdü, öksürdü, devam etti. Kapının dışında beklemekte olan Tebessüm Kalfa, hanımları odalarına yerleştirdikten sonra gelip haber verecek, odasına çekilecektir. Her bey, harem ağası Mesut Ağa'nın refakatinde salondan çıkıp arzu ettiği numaraya girecektir. Oda içinde konuşulmaması matluptur. Konuşulursa da bir mahzur yoktur. Çünkü yarın akşam iki insanın aynı numaraya tesadüf etmesi pek bariz değildir. Hanımlar tamamen çıktıktan sonra beylere de numaraları dağıtılacaktır. Bu numaralar bir akşamlıktır. Yalnız hanımların ve beylerin bu akşam hem kendi hem refakatlerindekinden numaralarını bir tarafa kaydetmeleri rica olunur. Herkes odalarına girdikten sonra saat tam 2'de birbirinden hoşlanmayanların odadan çıkmakta serbest olduklarını söyleyebilirim. Bunun yalnız oyundan caymak şeklinde olmayacağını ümit ederim. Oyundan caymadan da birbirinden hoşlanmayabilir insan, değil mi efendim?